Ayrım 23. Fi. Akila Azra Kohen. Sayfa 267. 29. Canmanay'ın asistanı olmak için tek bir atışı olduğunu ve bu gibi durumlarda aslında hiç şansı olmadığını, daima bir şeylerin ters gidip katastrofik durumlara meydan verdiğini bilen Bilge, sakin, temkinli, düzenli ve en önemlisi de ümitlenmeden adım adım sabah programını yerine getirdi. Doğru'yu okula götürüp adaptasyon için onunla geçirdiği 54 dakikadan sonra testin yapılacağı yere gelmesi sadece yarım saatini aldı. Ve testin yapılmasına daha neredeyse bir saat olmasına rağmen Bilge adrese varmıştı. Binanın önünde içeriye erken girip girmemekle ilgili kendi kendine muhakeme yaptı. Randevusuna çok erken gelip kendisini çok da hevesli göstermek istemiyordu. Ama daha önce adını bile duymadığı bu yerle ilgili bilgi toplamaya da ihtiyacı vardı. Binaya girdi. Kendisine söylenildiği gibi binanın ikinci katına çıktı. Asansör bembeyaz dekore edilmiş ve yumuşak ışıklandırılmış kata açıldı. Sanki bu kat binadan tamamen bağımsızdı. Kendini neden tanıdık bir yerde hissettiğini düşündü Bilge. İki kapıdan soldakine girmesi gerektiğini biliyordu. Ama randevu saatine daha vardı. Ve içeri girme konusunda tereddüt ettikten sonra asansöre geri dönmeye karar verdi. Asansöre dönerken bu yerin neden tanıdık geldiğini anladı. Duvar, Canmanay'ın ofisindeki duvarla aynı dokudaydı. Aynı pürüzsüz, parlak duvar, aynı yarım dairesel fırça darbelerine benzeyen izleri taşıyordu üstünde. Duvara bakarken kendi göz hizasında bir yazı gördü. Yazıyı anlaması kolay olmadı. Çünkü 12-14 punta civarında duvara kazınarak yazılmıştı. İyice yaklaşıp yazıyı okudu. Hazreti Muhammed yazıyordu. Bu yazının hemen üstünde duvarın bir ucundan diğer ucuna kadar tek sıra halinde daha da küçük bir puntoyla yazılmış bir yazı sırası olduğunu gördü. Soldaki kapıdan başlıyor ve sağdaki kapıya kadar sürüyordu. Hazreti Muhammed üstteki uzun yazının hemen altında duvarın ortasında kalıyordu. Yazının duvarla aynı dokuda ve renkte olması bakıldığında görünmesini zorlaştırıyordu. Ama Bilge dokunarak yazının duvardaki oyuğunu hissetti. Soldaki kapıya tekrar yürüyüp duvardaki küçük, uzun yazıyı dikkatle kelime kelime okumaya başladı. Allah meleklerini tenselliği olmayan bir idrakten, hayvanlarını idraki olmayan bir tensellikten, insanlarını ise idrak ve tenselliğin birleşiminden yarattı. İnsanın idraki tenselliğini aşarsa insan, meleklerden bile daha iyi olabiliyorken, tenselliği idrakini aşmış bir insan hayvandan bile kötüdür. Hazreti Muhammed. Bilge okuduğu şeyi anlamak için bir adım geriye çekilip düşündü. Müslüman olmasına rağmen Hazreti Muhammed'in bu sözünü hiç duymamıştı. Ama şimdi okuduğunda bilgelikle söylenmiş bir sözün bilinçsiz beyinlerde nasıl da yanlış yorumlanabildiğini, bir felsefenin nesiller boyu nasıl da özünden uzaklaşabildiğini düşündü. Gerçek bilgelerin 3-5 kişi tarafından tamamıyla yanlış yorumlanarak deforme edilmiş felsefelerini sürüler halinde takip eden hayvandan beter insanlarla doluydu dünya. Tenselliğin yasaklandığı bir toplumda idrakin bireyselleşememesi çok normal değil miydi? Sözü bir kez daha okudu. Hazreti Muhammed'i tanıması gerektiğine karar verdi. Okulda din derslerinde kendine anlatıldığı şekliyle değil, bilgeliği ve felsefesiyle anlaması gerektiğini düşünürken asansörün kata geldiğini fark etmemişti bile. Aniden asansörden inen orta yaşlı kadın yüzü duvara dönük dikilen Bilge'yi gördüğünde hafifçe tebessüm etti. Bilge kadının asansörden çıkışını fark edip hemen toparlandığında kadın çoktan soldaki kapıya yönelmişti. Kadının ardından içeri giren Bilge kapının önündeki sekreter masasına yanaştı. Masa boştu. Kadın bekleme bölümünün boş sandalyelerinden birine yerleşirken Bilge ayakta masanın önünde beklemeyi tercih etti. Randevusuna hala yarım saatten fazla vardı ve ortamda bekleyen kadından başka kimsenin olmaması rahatlatıcıydı. Sakince kadına dönüp "Sizin randevunuz kaçta?" diye sordu. Kadın kendisiyle konuşulduğunu fark edip kolundaki saate bakarak tereddütle "Yarım saatten fazla var. Ben biraz erken geldim sanırım." diye cevap verdi. Bilge iyice rahatlamıştı. Gülümseyerek kadının karşısında otururken kendini sohbet havasında hissediyordu. "Ben de." dediğinde kadın sanki bir tonda "Ben son zamanlarda geç kalmaktansa erkenci olmak iyidir diye düşünüyorum. Ya siz hep erken mi gelirsiniz?" dedi. Bilge dudaklarını bükerek düşündü. Aslında her zaman erken gelirdi. Geç kalmamanın birinci koşuluydu bu. Ve hayatı ufak tefek tembellikleri kaldırabilecek kadar esnek değildi. Cevap verdiğinde kendi kendine karar veren birinin toplanması vardı sesinde. "Evet, aslında ben de erkenciyimdir hep," dedi. Kadın eline bir dergi alırken konuşmaya, bu iyi bir şey, hiçbir şey kaçırmıyorsunuz demek, diyerek devam etti. Bilge sadece gülümserken elindeki dergiyi karıştıran kadın masanın üstünde duran dedikodu magazinlerinden bir tanesini de Bilge'ye uzatıp ister misiniz diye sordu. Bilge hayır anlamında kafasını sallarken sakince yok sağ olun asla okuyamıyorum bu dergileri dedi. Kadın kafasını dergiden hiç kaldırmadan neden diye sordu. Bilge soruya anlık da olsa şaşırmıştı. Tanımadığım, tanımak istemediğim bir sürü insanla ilgili bir sürü haber. Hangi partiye gitti, ne giydi gibi. Kısacası çok sıkıcılar, dedi. Bilge dergiyi okuyan kadının alınabileceğini o anda düşünüp hemen aceleyle, tabii bazı insanlara kafalarını dağıtmaları açısından iyi gelebilirdi. Sadece bana hitap etmiyor, diye ekledi. Kadın bakışlarını karıştırdığı dergiden kaldırmadan, siz ne yaparsınız kafanızı dağıtmak için, diye ilgisizce sordu. Bilge, bilmem, değişir. Kitap okurum, dedi. Kendi kendine gülerek. Kadın, kafa dağıtmak için kitap daha çok yormaz mı insanı, dediğinde Bilge, yorulmak da kafanızın dağılmasına yarayabilir, diye cevap verdi. Kadın ilk defa kafasını dergiden kaldırıp, ben bazen çok yorgunum, enerjimi toplamayı tercih ederim. Sormamdan rahatsız olmazsanız niye buradasınız? Önemli bir durum yoktur umarım, dedi. Bilge kadının yorgun suratının ne kadar huzur verici olduğunu düşünürken, yok, rahatsız olmadım ve hayır önemli bir durum da yok. Bir asistanlık işi için girilmesi gereken bir test gibi bir şey varmış, ona gireceğim, diye cevap verdi. Kadın, çok enteresan, nasıl bir test, diye sordu. Şimdi tüm dikkati Bilge'deydi. Bilge, bilmiyorum, herhalde Rorschach ya da TAT gibi projektif testlerden ya da MMPI, gibi çok yönlü kişilik envanterlerinden biri diye cevap verirken kadının konuya hakim olmadığını düşünerek karakteri tespit edebileceklerini zannettikleri bir sürü saçmalık aslında. Ben psikoloji öğrencisiyim de bir psikoloğun yanına asistan olarak seçildim. Daha doğrusu adayım şu anda. Bu testle uygun olup olmadığımı saptayacaklar diye açıkladı. Kadın enteresanmış. Peki sizce uygun musunuz diye sordu. Bilge doğallıkla evet diye cevap verdi. Kadın yine dergiyi karıştırmaya başlamıştı. Ve neden uygunsunuz yani diye sorduğunda Bilge, psikoloji okuyorum, işe ihtiyacım var ve en önemlisi de bu istediğim bir şey diye cevap verdi. Kadın kafasını anladığını ifade eden bir şekilde sallayıp önündeki dergiyi karıştırmaya devam etti. Sessiz bir şekilde geçen 10 dakikadan sonra Bilge hiç kıpırdamadan hala yerinde oturuyordu. Gelen biri var mı diye kafasını koridora çevirirken kadınla göz göze geldiler. Bilge sakince kadına, affedersiniz burası hep böyle boş mudur diye sordu. Kadın, evet anlamında kafasını sallayıp dergisine geri döndü. Bilge girişten koridora giden yola baktı. Ama keşfetmek için fazla riskli bir ortamdı bu. Kafasını önüne çevirip sessizce oturmaya karar verdi. Zaman geçmek bilmiyordu. Sıkılmıştı ama beklemekten. Başka yapabileceği bir şey de yoktu. Ayakkabılarının bağcıklarından birine diğerinden daha uzun olduğunu fark etti. Eğilip ayakkabısını düzeltirken kadın aniden, ben asansörden çıkarken siz koridorda ne yapıyordunuz? Dedi. Bilge doğrulurken, oradaki duvarda bir yazı var, gördünüz mü? Hazreti Muhammed'den bir alıntı duvara kazımışlar, diye cevap verirken kadın ilgiyle lafa girdi. Hazreti Muhammed mi? Bilge, evet, çok ilginç değil mi? Öyle küçük kazmışlar ki ancak çok yakından bakarsanız okuyabilirsiniz, dedi. Kadın elindeki dergiyi kapatıp doğru Bilge'ye bakarak, başka ne yazıyor, diye sordu. Bilge yazının ana fikrini hatırlıyordu ama kelime kelime hatırlamakta zorlanarak, Tanrı meleklere cinsellikten, daha doğrusu tensellikten yazıyordu. Evet, tensellikten uzak bir anlayış, hayvanlara anlayıştan uzak bir cinsellik vermiş. İnsana ise ikisinin karışımını vermiş. İnsanın zekası cinselliğini aşabilirse melekten bile daha iyi bir şey ortaya çıkarken, cinselliği zekasını aşarsa da hayvandan bile daha kötü bir şey ortaya çıkar gibi bir şey yazıyor. Ama benim söylediğimden çok daha güzel bir dille tabii, diye cevap verdi. Kadın ilgili bir şekilde enteresan diyerek yorum yaptığında Bilge, evet çok enteresan. Önce hiç aklıma gelmezdi. Psikolojik araştırmalar yapan bir klinikte bir peygamberden alıntı yapmak diye düşündüm. Ama sonra aslında çok mantıklı değil mi? İçine doğduğumuz toplumun felsefesi psikolojimizin de temeli. En azından ben öyle düşünüyorum. Siz Müslüman mısınız? Dedi. Kadın, ne önemi var? Dedi dümdüz, kuru bir tonda. Bilge sorusunun garip olduğunu düşündü ve sorduğuna pişman bir şekilde İslam'la ilgili bilginiz var mı diye merak ettim. Yoksa bir önemi yok tabii dedi. Kadın İslam'la ilgili bilgim var derken sesindeki koruluk gitmişti. Bilge, ben Müslümanım ama benim İslam'la ilgili pek bilgim yok dediğinde kadın gülümseyerek, peki nasıl oluyor da hiç bilgin olmayan bir şey psikolojinin temellerini oluşturabiliyor dedi. Bilge kadının gülümsemesine gülümseyerek, bilinçaltımın oluşması için bilgim olmasına gerek yok. Yani ben bu toplumun bir parçasıyım. Bilgim olsa da olmasa da ait olduğum yer burası. Çocukluğumdan beri izlediğim her filmde, günlük yaşantımda gördüğüm ilişki modellerinde nesiller boyu hep aynı temel atılmış. Cinselliğin toplumdaki yansıması tamamen dinselliğin nasıl yorumlandığı ile ilgili. Toplumsal cinselliğimiz dinselliğimizle kodlanıyor. Yani seyrettiğimiz, okuduğumuz her şeydeki içerikten bahsediyorum. Bizse cinselliğimizle güdüleniyoruz. İçine doğduğum bu toplum neye inanmamın doğru olduğunu düşündüyse ona inanarak yaşadım. İnandığım şeyin ne anlama geldiğini hiç bilmesem de. Yani evet Müslümanım, tüm duaları ezbere bilsem de inanmamı istedikleri şeyin anlamını, özünü aslında bilmiyorum dedi. Bilginin konuyu bir yere bağlayamaması kadının kafasını karıştırdı. Elindeki dergiyi bırakıp dikkatli Bilge'yi dinlemeye başladı. Bilge anlatmak istediği yoğun düşüncenin ancak onu uzun cümlelerle anlatabilecek kadar farkındaydı. Dış dünyaya verdiğimiz her tepkimiz, pozitif ya da negatif olsun, bilinçaltımızdan geliyor. Bilinçaltımızsa hiç hatırlamasak da hayatımızın ilk yıllarında edindiğimiz deneyimlerden oluşuyor. Aslında hepimizin içinde bir hayvan var. Korktuğu zaman bizi yönlendiren, sinirlendiğinde rasyonel düşüncenin önüne geçebilen, kontrol edilmezse çok tehlikeli olabilen ama özünde bize güç veren ve bilinçaltımıza sahip bir hayvan bu. Bunun kocaman bir fil olduğunu düşünelim. Güçlü, dev, asla unutmayan, hatta kinci. Bilge kadının suratına dikkatle baktı. Anlaşıldığından emin olmak istiyordu. Kadın devam etmesi için kafasını sallayınca devam etti. Bu filin tek amacı ise hayatta kalmak. Hayatta kalma dürtümüz bu filden geliyor. Peki hayatımızın geri kalan yıllarında öğrendiklerimiz, edindiğimiz deneyimler nerede toplanıyor? Bilincimizde. Karar vermenin süreci. Verdiğimiz kararı uygulamanın analizi. Karşımıza çıkan opsiyonlar üzerinde hangisinin bizim için daha tatmin edici olduğunu seçebilmek. Hepsi bilincimiz tarafından rasyonel bir düşünceyle şekillendiriliyor. Bilincimizin bu dev fili yöneten minik bir insan olduğunu düşünelim. Fil gücünde bilinçaltımız ve insan zekasında bilincimiz. Biz buyuz. Peki sizce bir insan güç kullanarak üzerinde oturduğu bu fili yönetebilir mi? Tabii ki hayır. Aynı bilincimizin bilinçaltımızı baskılasa da yönetemeyeceği gibi. Tehlike hissettiğinde kendini kapatan ya da vahşileşen ama her zaman güvende hissettiği yere koşan bu fil, sırtında oturan insana güvenmeli ki birlikte hareket edebilsinler. Bu güven olmazsa ne olur? Çatışma içindeyseler, mesela fil yani bilinçaltı büyüme çağında bir takım travmalar yaşamışsa ve tepesindeki insan yani bilinç filin travmalarını görmezden gelip onu sade gitmek istediği yere sürüklemek için tepesinde tepiniyorsa, işte o zaman yaralı bir filin üstünde şımarıkça emirler veren bir karakter çıkar ortaya. Tepkiselliğinin vahşiliğinde rasyonelliğini yok eden bu insan kendini sabote eder. Neyi, niye yaptığını ya da niye öyle tepki verdiğini bilmeden. Aklı olmasına rağmen kullanmadan aynı hataları değişik olaylarda defalarca tekrar ederek yaşar. Kadın, bu çok ilginç bir analoji dediğinde bilge kadının gösterdiği saygının kaynağını söylemek zorunda hissetti kendini. Evet, ben de bir yerlerde okumuştum. İlginçten çok mantıklı dedi. Kadın, peki bunun Hazreti Muhammed'le ilgisi ne diye sordu. Bilge, Hazreti Muhammed'le değil, onun söylediği şeyle ilgisi var. Bilinçaltımız içimizdeki hayvanı, üstündeki bilinç ise idrakimizi temsil ediyor. Hazreti Muhammed'in dediği gibi, kendi idraki içindeki hayvanı kontrol edebilen insan, kocaman filin gücüne sahip ehlileşmiş bir zekadır. Fillerini anlayıp eğitmek yerine onları bastıran ya da cezalandıranlarla dolu toplum. Düşünmeden hareket eden, ettiği hareketi düşünse de kontrol edemeyen, aynı dersi değişik insanlarla onlarca kere alsa da tepkilerini geliştiremeyen, davranışıyla kendine zarar veren herkes aslında bir bakıma kendi fillerini kontrol edemedikleri için, hayatları da kendi kontrollerinden çıkmış insanlardır. Filimizin birinci amacı hayatta kalmak olduğu için yaşama karşı daima bir zaafı olacaktır. Tepesindeki insanın, yani bilincin görevi ise bu zaafı anlayıp nedenlendirerek filin kendini zaaflarına karşı eğitmesinde ona yardım etmektir. Bilinç ve bilinçaltı arasındaki dostluk ancak böyle doğar ve bu dostluk bütünlüğü oluşturur. Ta ki bu ikisi tamamen senkronize olup üstün insanı yaratana kadar, ama tabii bu bir ütopyadır. Aynı. Hazreti Muhammed'in sözündeki gibi meleklerden daha idrakli bir yaratık var olabilir mi bu dünyada? Sessiz bakıştılar. Bilge içinde hissettiği yorgunluğu sesine taşıyan bir tonda kendi kendine mırıldandı. Maalesef fili eğitmek yerine öldüren insanlarız biz. Kendi gücümüze hadım ederek idrakimizi de eziyoruz. İdraksiz bir güç ya da güçsüz bir idrak. Daha kötüsü olabilir mi? Kafasını kaldırıp kadının ifadesiz suratındaki kaybolmuşluğu gördüğünde konuyu buraya getirdiğine pişman, sabah sabah çok konuştum kusura bakmayın dedi. Kadın, yok enteresan şeyler söylüyorsunuz diye Bilge'yi rahatlattı. Bilge, siz de ne kadar çok enteresan diyorsunuz dedi. Gülümseyip konunun daha sıradanlaşmasını dileyerek. Kadın Bilge'nin teşhisine gülümserken kaç yaşındasın diye sordu. Bilge, Eylül'de 22 olacağım diye cevap verdi. Kadın psikoloji okumasaydın ne okurdun diye sorarken gerçekten ilgili görünüyordu. Ve Bilge düşünmeden aşçı olurdum diye cevap verdi. Kadın cevaba şaşırmıştı. Aşçı mı? Enteresan dedi. Bilge kadının habire enteresan demesine yine gülümsedi. Kadın Bilge'nin gülümsemesinin anlamını anlayıp tebessüm ederken niye aşçı diye sorguladı. Bilge, öyle baklavalar mantılar açan bir aşçıdan bahsetmiyorum. Dengeli beslenmenin tüm gerektirdiği şeyleri bilen, sebzeleri az pişiren bir aşçı. Ottan falan yemek yapabilen biri. Kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılayabilmeyi seviyorum. Aşçı olsam bayağı işime yarardı, dedi. Kadının saatine bakması Bilge'yi uyardı. Bilge de saatine baktı. Randevusuna sadece dakikalar vardı. Ama hiç kimse gelmemişti. Bilge ayağa kalkarken, ben bir bakayım bu insanlar nerede, dedi. Bilge koridordan ilerleyip iki kere, affedersiniz diye seslendi ama cevap veren olmadı. Girişteki bekleme yerine geri döndüğünde kadın hala yerinde oturmaktaydı. Bilge tam kapıdan çıkacaktı ki üzerinde laboratuvar önlüğüyle genç bir kadın kapıdan içeri girdi. Yüz yüze geldiler. Önlüklü genç kadın direkt sordu. Bilge Hanım? Bilge her şeyin yolunda olduğunu düşünüp rahatlamış, benim buyurun diye cevap verdi. Genç kadın tebessümle onu içerideki odalardan birine buyur ederken Bilge çantasını aldı. Koltukta oturmuş bekleyen orta yaşlı kadınla içtenlikle vedalaşırken elini uzattı. Kısaca tokalaştılar ve Bilge dönüp odaya girdi. Tam düşündüğü gibi. Test masanın üstünde hazır kendisini beklemekteydi. Biraz önce sohbet ettiği kadının kendi geleceğiyle ilgili karar vermesi beklenen kişi eti olduğunu ancak aylar sonra onu Can Manay'ın ofisinde görünce anlayacaktı. 30. Duru teninden buram buram güzel meyve kokuları gelirken elindeki havluyu boynuna iyice sarıp salonda mıydın? Galiba çıktığını gördüm. İzledin mi? Diye sorarak adaya sıcaklıkla yaklaşmıştı. Ada, Duru'nun hala kendi müziğiyle prova yaptığına inanamıyordu. Tüm ikna enerjisini kuşanmış Duru'nun konuşmasının dudaklarının üstüne koyduğu işaret parmağıyla senkronize çıkardığı şşşt sesiyle susturan ada, parmağını indirip karşısındaki kendini anlamaya çalışan bu güzel yaratığa sanki onu ilk defa görüyor gibi baktı. İçinde yeni hissettiği bir güvenle stüdyoya girerken Duru'nun peşinden gelmesini istediğini kapıyı bir anlığına tutarak belirtti. Ve biraz önce oturduğu yere oturup kemanını omzuna yerleştirdi. Durumu anlamak için konuşmaya çalışan Duru'nun girişimini elindeki yayı sanki bir parmakmış gibi dudaklarına götürüp daha güçlü bir şşşt diyerek tekrar engelledi. Dinle diye mırıldanırken sanki kendi kendine konuşur gibiydi. Duru heyecanlanmıştı. Adanın kendisini özellikle davet etmesi ve gösterinin açılışı için hazırladığı müziği trans halinde çalması çok usta bir müzisyenin az bulunur bir konserini canlı dinlemek gibiydi. Kendini düşüncelerine bırakıp kendi dansını bu müzikle düşünmeye başlamadan önce elindeki kemanı sanki kendisine ait bir organmış gibi çalan adanın suratındaki güzelliği fark etti bir an. Bir gün bu kızla çok daha yakın olacaklarını hissediyordu. Adanın asosyalliği ve utangaçlığı şimdiye kadar engellemişti aralarındaki ilişkiyi. Ama şimdi baş başaydılar. En sonunda. Kendisini çok rahat hissediyordu bu kızın yanında. Duru'nun dansı ve adanın müziği diye düşündü içinden. Gözlerini kapadı ve düşüncelerini bu müzikle yapacağı dansa bıraktı. Müziğin bitişi değil, adanın konuşması oldu. Duru'yu kendi düşüncelerinden alan. Ne hissediyorsun? Diyordu. Yine aynı sakinlikte. Sanki kendi kendine konuşur gibi. Duru cevap vermek için harekete geçtiğinde ada bu sefer neredeyse bağırarak ''Dinle'' dedi ve yine çalmaya başladı. Müzik biraz önce çaldığı müzik gibi başlamıştı. Ama arada aniden bastığı farklı notalar daha ritmik bir ton getirse de müziğin doğal ahengini, daha doğrusu mükemmelliğini bozuyordu. Bu da güzeldi ama orijinali kadar fethedici değildi. Fazlaydı bir şeyler ve törpülenmesi gerekirdi. Duru, Ada'nın neden iki farklı versiyon üzerinde çalıştığını anlamaya çalışırken Ada hiç ona bakmadan sonuna kadar çaldı müziğini. Bitirir bitirmez ayağa kalktı. Duru'nun konuşma çabasına rağmen kemanını kılıfına yerleştirirken hangisi daha güzel geldi kulağına dedi. Duru cevabı zaten çok belli olan bu soruya cevap vermemesi gerektiğini düşündü bir an. Ve tabii ki orijinali dedi. Ada kılıfı omzuna asarken Duru'nun suratına baktı. Duru bu yüzden bir şeylerin değiştiğini düşündü. Ancak çok sonra değişenin ne olduğunu anlayacaktı. Ada'nın ilki yani diye mırıldığını için Duru kafasını sallayarak beklemeden onayladı. Ada bir adım Duru'ya yaklaştıktan sonra derin bir nefes alıp konuşmak üzere ağzını açtı ama kelimeler aklında tıkandı. Aklındaki kelimeleri yumuşatarak çıkarmak için ekstra bir çaba sarf ediyordu. Bu çabası olmasa içindeki haykırışı dindirmek imkansızlaştıracaktı. Dindirdi. Soğukkanlı bir katilin öldürdüğü düşmanın annesine konuşur gibi ilki sensiz, ikinci ise senli hali. Varlığınla müziğin ne kadar deforme olduğunu ve ne derecede bir fazlalık yaptığını duyabilmen için çaldım, dedi. Duygusuz, sakin, ifadesiz ve özünde umursamaz. Duru'nun duyduklarını tamamen algılaması ve Ada'nın ifadesindeki değişikliğe isim koyması iki gün alacaktı. Ada arkasını dönüp kapıya doğru yöneldiğinde Duru kaşlarını çatmış nasıl bir tepki vermesi gerektiğini düşünüyordu. Ada'nın kendisine bakmadan söylediği son sözleri duyduğunda şaşkınlığı şoka dönüşmüştü. Kapı kapandığında Ada'nın son sözleri yankılandı Duru'nun kafasında. Müziğimden uzak dur. Ada sırtındaki tüm yükü bırakmışçasına çıkmıştı stüdyodan. Kendisine bu cesareti ne vermişti? Nasıl olmuştu da içinde hissettiği ifade edebilmişti, emin değildi. Ama odadan çıkar çıkmaz aklına Göksel gelmişti. Göksel'i nasıl da azarladığını ve onun küçük bir kedi gibi nasıl itaat ettiğini düşünüp eğlendi kendi kendine. Ta ki aklına Deniz gelene kadar. Duru bu olanları acaba nasıl anlatacaktı Deniz'e? Sessizce kendine müziğimden uzak dur diye mırıldandı ve ne olursa olsun eğlendi. Kapıda dönüp Duru'nun suratındaki ifadeye bakmaya cesaret edememesi ne kadar da kötüydü. Aslında hala korkaktı içinde bir yerlerde ama bugün ilk defa kendini cesur hissetmişti. Paranoyaklık edip Duru peşinden geliyor mu diye hemen dönüp arkasına baktı. Gelen kimse yoktu. Duru hala stüdyoda biraz önceki sözleri hazmetmeye çalışıyor olmalıydı. Hafiflemiş bir şekilde koridorun sonundaki çıkış kapısına vardı. Kendisini bir belgeselde gibi hissediyordu. Tecavüzcüsüne hayır diyebilmeyi becermiş bir kızın belgeselinde gibi. Bundan sonra içinden çıkan hiçbir notanın Duru'nun dansına dokunmaması konusunda çok net olmaya karar verdi. Yapabilirdi. Hayır demek eskisi kadar zor gelmiyordu. Soranlara Duru için dansıyla müziği gölgede bırakıyor diyecekti. Deniz'le Duru 2 sene önce kendi aralarını tartışırken tesadüfen Deniz'den duymuştu bu sözleri. Bahçeye çıktığında ağaçların arasından süzülen güneşin huzurlu ışığına baktı. Işığın altına geçmek için ağaçların gölgesinden kurtulmuş bir toprak parçasına ulaştı. Gözlerini kapatıp yüzünü güneşe dönerek güneşin suratını ısıtmasını bekledi. Huzurluydu. Durduğu yerden Ada'nın suratı çok net görünmüyordu. Göksel fark edilmemeye dikkat ederek bir adım daha attı. Ağaçların yaprakları arasından süzülen ışık kümesinin altında Ada sanki dünyaya o an ışınlanmış bir yaratık gibiydi. Taze, canlı ve yorulmamış bir hali vardı. Ada'yı daha önce belki 10 kere görmüştü Göksel. Hiçbirinde de varlığını hissetmemişti. Şimdi ise Ada'nın varlığı sanki ışıkla etrafa yayılıyordu. Dinlediği müziği düşünmek bile göğüs kafesinin tam ortasındaki yerde, diyaframının biraz daha üstünde bir şeylerin ısınıp içine akmasına ve kalbinin ilk defa adrenalin olmadan hızlanmasına neden oluyordu. Müzik kulaklarında çınlarken kıza baktı ve onun korumaya değer kutsal bir yaratıcı olduğunu düşündü. Işığın altında tüm çıplaklığıyla Göksel'in onu koruması için yaratılmıştı. Kendisini delice bir bağlılığa adamadan önce Göksel emin olmalıydı. Müziği tekrar dinlemeli ve emin olmalıydı. Hayatla ilgili bir sonraki günü düşündüğü ilk gündü bugün. Kendisinden başka bir insanın iyiliğini düşündüğü ilk gün. Kalbindeki öfkenin başına buyruk attığı son gün. Ada'nın varlığıyla Göksel'in içinde çoğalmaya başlayan hayat. Ada'nın ölümüyle bir kara deliğe dönüşecek ve cezalandırılması gereken her şeyi içine çekip yok edecekti. Birçok kişi için bugün kendi sonlarının başlangıcı, Göksel'in geçmiş umursamazlığının sonuydu. 23. ayrımın sonu. Sayfa 280.